Ayrım 24, sayfa 661, 18. bölüm, Bir Lahaus'ta Bir Bomba. Yakınları yıllardır Mahatma'yı böylesine neşeli, böylesine ateşli ve heyecanlı görmemişlerdi. Fedakarlığının mutlu sonu önünde sınırsız bir düşler ve umutlar ufku açmışa benziyordu. 1929'daki tuz yürüyüşünden beri böylesine çok sayıda insanı büyülememiş, bu kadar sempati toplamamıştı. Bir Lahaus'a kutlama telgrafları ve mesajları adeta yağdı. Bütün dünya gazeteleri başarısını saygıyla karşılıyordu. Londra'da yayınlanan News Chronicle gazetesi, 79 yaşındaki zayıf bir ihtiyarın esrarı ve iktidarı dünyayı sarsıyor ve ona yeni ümitler veriyor diye başlık attı. Gazete ayrıca şunu ekledi: Gandhi atom bombasından bile üstün olabilecek bir kudret göstermiştir ve Batı bunu özenerek, umutla dikkate almalıdır. Öteden beri onun hayranları arasında yer almayan yine Londra gazetelerinden Times'da Bay Gandhi'nin cesur ilkeciliği hiç böylesine tam olarak doğrulanmamıştı diye kabul etti. Manchester Guardian ise onun belki azizler arasında bir politikacı olduğunu ama politikacılar arasında bir aziz olmadığını belirtti. Le Monde ise yorumunda yumuşak başlı Gandhi bir kere daha çağımızın en büyük asisi olduğunu onayladı dedi. Birleşik Devletler'de Washington Post onun hayatının kurtulduğunun açıklanması üzerine dünyada esen yatışma havasını belirtip bunun başındaki azizlik tacının ölçüsünü gösterdiğini yazdı. Mısır basını yaşamını barış, hoşgörü ve kardeşlik davalarına adayan Doğu'nun bu soylu evladını göklere çıkardı. Ve Endonezya gazeteleri başarılarında bütün Asya için kurtuluşun şafağını gördü. Bu övgüler Bir Lahaus'un konuğunu kayıtsız bırakmamıştı. 19 Ocak Pazartesi günü susma günü olduğu halde Mahatma muzip ve herkese yakın bir neşe gösterisinde bulundu. Bir hafta önceki umutsuzluğun yerine adeta mistik bir esenlik duygusu almış, Hindistan'ın peygamberinin ve onun şiddet aleyhtarlığı doktrininin önünde bundan böyle geniş ufuklar açıldığı inancı doğmuştu. Gandhi yine de çok zayıftı ve ancak sıvı besinler alabiliyor ya da bir miktar şekerli arpa lapası yiyebiliyordu. Güven verici ilk belirti gündelik tartı sırasında görüldü. 500 gram kaybetmesi yakınları için en iyi haber sayılıyordu. Böbrekleri yeniden normal çalışmaya başlamıştı. Hindistan'ın büyük vicdanı bu sefer de kaderin pençesinden kurtuluyordu. Gandhi'nin tartıldığı sırada 6 kişi bir ormanın çiçek kümeleri arasından dışarıya süzülüyordu. Cinayetlerinin kesin tarihini ve yerini saptamadan önce Naturam Godse tabancalarını bir kere daha denemek istiyordu. Bu prova için seçilen yer Birla ailesi tarafından Yeni Delhi'de dindarlara armağan edilen geniş tapınağın Neo-Hindu tarzındaki kulelerinin ardında bulunan ıssız yerdi. Naturam'ın küçük kardeşi Gopal Godse, Poona'da 200 rupiye satın aldıkları 7.63'lük tabancayı kemerinden çıkardı. Doldurdu, bir ağaç seçip yaklaşık 8 metre kadar geri çekildi. Nişan alıp tetiğe bastı, hiçbir patlama duyulmadı. Silahı salladı, namluyu kurcaladı, yine bastı tetiğe. Boşuna. Bunun üzerine sahte Satu Bace tabancasını uzatıp ateş etti. Bir patlama duyuldu. Hep birlikte kurşunun nereye isabet ettiğini görmek için ağaca koştular. Gürdürde hiçbir şey yoktu. Kurşun nişancıyla ağaç arasında yere düşmüştü. Bace yine doldurdu silahını, bir daha ateş etti. Kurşun bu sefer ağaçların arasında kaybolup gitti. Beş kurşundan hiçbiri hedefine ulaşamadı. Silahı gürültü etmekten başka bir işe yaramayan bir çakar almazdı. Şaşkınlık yaratan bir keşif. Hepsi hayatlarını feda etmeye hazırdı. Ama Gandhi'yi öldürecek bir tabancaları yoktu. Açlık grevinin sona ermesinden sonra Gandhi'nin kabul ettiği en önemli ziyaretçi, Pakistan gezisini hazırlamak üzere Karachi'ye gönderdiği Bombaylı sanayici oldu. Yaşlı Hindu ölümle pençeleşirken, Cihangir Patel her geçen gün biraz daha şüpheli görünen bu tasarının gerçekleşmesi için Cinnah'la gizli görüşmeler yapmıştı. Cinnah'ın ilk tepkisi daha çok düşmancaydı. geçmişte çevirdiği siyasal manevralar, kendisinin Kongre Partisi saflarından kopmasına sebep olan insana karşı çekingenliği hiç geçmemişti. Ayrıca Hint hükümetinin niyetlerinden hastalık derecesinde kuşkulanması da bir gün tehlikeli Hint tilkisi diye adlandırdığı insanın önerisi karşısında şüphelerini daha da arttırmıştı. Hindistan'ın çok acele ihtiyacı olan 500 milyon rupiyi ödemeye razı olması, vatandaşlarının Gandhi'nin kendisini Müslüman kardeşleri için feda ettiği inancına daha yürekten inanmaya başlamaları, en sonunda Pakistan'ın liderinin durumunu yumuşatmasına sebep olmuştu. Kalbini kazanamamıştı ama Mahatma'nın açlık grevi ona Pakistan'ın kapılarını aralamıştı. Cinnah eski siyasal rakibini yeni vatanının topraklarında buyur etmeye hazır olduğunu açıkladı en sonunda. Bu anlaşma sevgi peygamberine yepyeni bir güç kazandırdı. Aniden varoluşuna ek bir anlam kattı. Şiddet aleyhtarlığı doktrinini Hint sınırları dışında yaymak olanağını da bulabilecekti. Hint Yarımadası belki coğrafi bütünlüğünü yitirmişti ama o hiç olmazsa ruhsal bütünlüğü için savaşabilecekti. Haftalardan beri Pakistan'a gidişini hazırlıyordu. Cinnah'ın önerdiği Bombay'dan Karaşi'ye vapurla gitme işi onun gösteri sahnelemek merakını tatmin edecek bir yolculuk değildi. Gandhi herkesin hayal gücünü etkileyecek bir yol istiyordu. Ezilen insanlar sürüsünün başında bir çoban gibi Transvaal sınırını aşmıştı. Bir avuç tuz toplamak için denize kadar yürümüştü. Kardeşlik, şiddet aleyhdarlığı ve sağlık kurallarını anlatmak için yüzlerce köy dolaşmıştı. Cinnah'ın ülkesine de aynı biçimde gidecekti. Yaya, Pencap'ın kahrolan topraklarından geçerek, göç yollarından, vatandaşlarının pek çoğunun acılar çektiği ve canlarını verdiği yerlerden aşarak. Ama şimdilik bacaklarının onu bir daha uzun çimliğinden öteye taşıyacak hali yoktu. En kutsal buluşma zamanı, akşam duası için kardeşleriyle gündelik buluşma saatiydi şimdi. Kendisinin çok zayıf olduğunu ileri süren çevresinin itirazlarına kulak asmadan her zamanki tribüne kadar taşınmasını istedi. Sağdan soldan buluşturulan taşıyıcıların yüklendiği bir iskemlenin üzerine oturan Gandhi, kalabalığın arasından yandaşlarının omuzları üzerinde geçti. Ellerini namaste biçiminde kavuşturup, tam doğulu bir hükümdar edasıyla canlanan peygamberini bir kere daha görebilmek için can atan halkı başıyla selamladı. Yandaşları iki tarafına ağaçların dizildiği ve bir hafta önce ölünceye dek açlık grevine başlayacağını ilan ettiği düzlüğe varan yolda onu saygı ve minnetle izliyorlardı. Ne var ki üzerine dikilen bakışların hepsi aynı ululamak heyecanıyla parlamıyordu. Kalabalığın arasına dağılan üç katili bambaşka bir gözle bekliyordu. Genç Gopal Godse hayatında ilk defa Mahatma'nın karşısında bulunuyordu. Onu bu kadar yakından görmek üzerinde hiçbir heyecan uyandırmadı. Ona sadece tiriti çıkmış bir ihtiyarcık gözüyle baktığı için özel hiçbir kin duymadı. Bir gün onu öldürmek bana kişiliksiz bir eylem gibi görünüyordu diyecekti. İnsanın üzerinde kötü bir etkisi vardı. Onu ortadan kaldırmak gerekiyordu. Genç adamın ilgisini daha çok Gandhi'nin yandaşlarının arasına katılan ve kolayca fark ettiği sivil polisler çekti. Bir lahavuzdan çıkarken giriş kapısının yanında kurulan polis çadırının masası üzerine bırakılan bir makineli tabanca gördü. Buradan sağ çıkmak olanağımız pek az diye düşündü. Bir saat sonra izlenmediklerinden emin oldukları zaman suikastçiler Naturam Godse ile ortağı Abde'nin takma adlarla indikleri Marina Oteli'nin 40 numaralı odasına süzüldüler. "Artık bir karar alma zamanı geldi," dedi Abde. Bir lahavuzda yaptığı ilk keşif sırasında bütün gün boyunca Gandhi'nin gerçekten kurşunlara hedef olabileceği bir tek an vardı. Öyleyse onu ertesi gün 20 Ocak Salı öğleden sonra saat 5'te halka açık duası sırasında öldüreceklerdi. O 20 Ocak Salı günü sabahı saat 9'u biraz geçe villanın ve geniş bahçesinin ötesindeki servis kapısının önünde bir taksi durdu. İki yolcusu hiç kimseyle karşılaşmadan binanın içine girdiler. Tek katlı uzun ve hizmetçilerin oturdukları odalara bölünmüş bir yapıyla çevrelenen avluda buldular kendilerini. Yapıyı dolanıp bahçeye çıktılar. Dip tarafında Gandhi'nin durduğu tribünün barındığı pavyonun olduğu çimliğe varmak için 4 basamak tırmanmak gerekiyordu. Etrafta kimseler yoktu ve çimler henüz kırağı yüzünden pırıl pırıldı. Narayan Abde ve sahte Satu Digamber Bacı kendilerini güvende hissettiler. Her yeri rahatça araştırabileceklerdi. Gandhi'nin her zamanki yolunu aklına getiren Abde, küçük düzlüğün sırtının tam hizmetçilerin binasına dayandığını fark etti. Bütün odaların çatı pencereleri çimliğe bakıyordu. Hatta biri tam saman yatağın üzerine konan mikrofonun ekseni üzerindeydi. Abde bir bakışta kendisini Gandhi'den ayıracak uzaklığı ölçtü. 3 metreden de azdı bu uzaklık. Bu keşif onu çok aydınlattı. Cinayet planı hemen oluşuverdi kafasında. Bacı'yı bu çatı penceresinin önüne yerleştirmek yeterliydi. Hedefe ulaşmak o kadar kolay olacaktı ki, ilkel tabancasıyla bile karavana atması olanaksızdı. Daha da emniyetli olsun diye, Abde ayrıca Gopal Godse'yi de Bacı'nın tabanca atışlarını desteklemesi için bir el bombasıyla birlikte aynı yere yerleştirecekti. İkisi de işlerini bitirdikten sonra servis kapısından rahatça kaçabileceklerdi. Çünkü burası çimlikten görünmüyordu. Geriye bu çatı penceresine çıkan odayı tespit etmek kalıyordu. Abde saydı ve soldan 3. bölme olduğunu saptadı. Keşiflerinden memnun kalan iki fanatik taksilerine döndüler. Abde suç ortağına 8 saatten de kısa bir süre sonra Gandhi'nin yıldırımla vurulmuş gibi devrileceğini söyledi. 5 adam da sahte Satu'nun parmak oyunlarını büyülenmiş gibi seyrediyorlardı. Otelin banyo dairesinde diz çökmüş oturan Digamber Bacı, cinayetlerinin başarısını garantiye almak için kullanmayı kararlaştırdıkları el bombasının içine kapsülleri özenle yerleştiriyordu. "Bacı, her şeyin tıkır tıkır işlemesine dikkat et," diye yüzü kireç gibi beyazlaşan Naturam Gotse fısıldadı adamın kulağına. "Tek şansımız bu." Bacı hazırlıklarını bitirince bir parça kapsül kesti ve Abde'ye ne kadar zamanda yanacağını saatinin saniyelerle ölçmesini istedikten sonra fitili tutuşturdu. Ama aslında 100 yılın cinayetini işlemeye hazırlanan bu fanatik militanlar acınacak birer acemi tetikçiydiler. Fitil kıvılcımlar ve dumanlar saçarak öyle bir yanış yandı ki az daha hepsi boğulacaktı. Sükunet sağlandıktan sonra odada hepsine oynayacakları rolü anlatacak olan Abde'nin çevresinde toplandılar. Elebaşı Naturam Godse tartışmaya katılmıyordu. O kahredici baş ağrılarından birine yakalanmış yatağında kıvranıyordu. Abde sabah keşfettiği yerleri ayrıntılarıyla anlattı. Madanlal hemen gidip bombayı duvarın dibine şimdiden yerleştirecekti. Yani kalabalığın bulunduğu çimenin biraz uzağına. Karkare yandaşlarının arasına karışıp mümkün olduğu kadar Gandhi'ye yaklaşmaya bakacak, kadınlar sırasının hemen ardında yer alacaktı. Naturam Godse ve bizzat Abde kalabalığın kenarında duracaklar, hem suç ortaklarını izleyebilecekleri hem de onlar tarafından görülebilecekleri bir yer alacaklardı. Bütün harekatı koordine etmek şerefi 2 peçvaya, yani kılavuza ait olacaktı. Kardeşi Gopal'la Bacı'yı çatı pencerelerinde görünce Naturam bir el işaretiyle Abde'yi uyaracaktı. Abde de bombanın fitilini ateşlemesi için Madanlal'ı haberdar edecekti. Patlama kalabalık arasında paniğe sebep olurken aynı zamanda genel saldırının işareti olacaktı. İşte bu sırada Bacı tabancasındaki kurşunları Mahatma'nın ensesine boşaltırken Godse de tribünün üzerine bir el bombası atacaktı. Kurbanlarının hiçbir kurtulma olasılığı kalmaması için Karkare de Gandhi'nin üzerine bir el bombası sallayacaktı. Abde bu yöntemin pek çok masum insanın canına kıyacağını biliyordu. Kaçınılmaz bir şeydi bu. Hindistan 100 binlerce Pencaplı Hindu'nun katlinden sorumlu insanın ölümü için böyle bir fatura ödemeyi kabul etmek zorundaydı. Naturam Godse hala yatağında inliyordu. Odada dayanılmaz bir gerginlik esmeye başlamıştı. Suikastçılar ihtiyatlı olmak için dış görünüşlerini değiştirmeyi kararlaştırdılar. Ustaca biçilmiş zarif elbiseler meraklısı Abde mütevazi bir doti giydi. Karkare kaşlarını kömür tozuyla kararttı ve alnına kırmızı bir tilak kondurdu. Madanlal Pahva Bombay'da yeni satın aldığı mavi gabardini geçirdi sırtına. Pencaplı göçmen kahinlerin öngördüğü gibi şöhretle randevusunda bir centilmen gibi giyinmiş olarak bulunacaktı. Hayatında ilk defa ceket giyiyor ve kravat takıyordu. Vakit yaklaştıkça altı kişinin sessizliği giderek artıyordu. Baş ağrısından kurtulan Naturam Godses son defa birer kadeh daha içmelerine kararlaştırdı. Otelin boyunu çağırtıp herkese kahve ısmarladı. Bu küçük geleneği yerine getirdikten sonra artık yola çıkmanın zamanı gelmişti. Naturam, Godse, Madannal ve Karkare Tonga ile kısa aralıklarla önce çıktılar, ayrı ayrı bir de havuza yollandılar. Onlardan 10 dakika sonra da Abde ve diğerleri arkadaşlarıyla buluşmak üzere yola düzüldüler. İlk rastladıkları arabaya binecekleri yerde, Abde o hayati önemi olan anda, Connaught Circus'taki bütün taksi şoförleriyle gidip gelme parasını pazarlık etmek ihtiyacını duydu. En sonunda PBF 671 plakalı Regal sinemasının önünde rastladığı yeşil bir Chevrolet'de karar kıldı. Saat 16.15'ti. Pazarlık etmesi sayesinde 1 rupi kâr etmişti.